efendim. Bu haftaki Başkent Birikimleri programının konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hale Şıvgın. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hale hocam, sizinle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra sohbetimize geçelim inşallah. Profesör Hale Şıvgın Gaziantep doğumlu. 600 yıllık şeceresi olan bir aileden geliyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Yakın Çağ Tarihi bölümü mezunu. Yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi'nde yapan Profesör Şıvgın, Gazi Üniversitesi'nde doçent oldu. Aynı üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi'nde profesör oldu. 2001 yılından beri Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde müdür olarak görevine devam eden Profesör Şıvgın, bu akademik hayatı esnasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nda uzman, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı ve ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Danışmanı olarak çalıştı. Milli Güvenlik Akademisi'nden de ayrıca bir mezuniyeti var. Türk-İtalyan ilişkileri, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri adlı bir eseri var. 19. yüzyılda Gaziantep isimli bir eseri var. Bunun dışında da dergi çıkartıyorsunuz. Evet. Gazi Üniversitesi Akademik Bakış adında bir dergi yayınlıyor Profesör Şıvgın. Yaklaşık 6 ayda bir çıkan bir dergi zannediyorum. Evet. Editörlük yaptığı bazı çalışmalar var. Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu, Cumhuriyet'in 80. yılı sempozyum bildirileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel dinamikleri açısından 3 Mart 1924 yasaları ve günümüze yansımaları sempozyumu bildirileri var. Ve pek çok, daha doğrusu herhalde editörlük yaptığınız eser var ama Türk-Ermeni ilişkilerinin gelişimi ve 1915 olayları, uluslararası sempozyumu bildirileri, bu editörlük yaptığı eserler arasında. Tekrar hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şeref verdiniz, çok memnun
Sağ olun.
Oldum.
Teşekkür ederim.
Hale hocam, özgeçmişinizde dikkatimi çeken bir konu var. O da 600 yıllık şeceresi olan bir aileden geliyorsunuz. Gaziantep'lisiniz.
Evet.
Biraz bu konudan başlayabiliriz belki sohbetimize.
Teşekkür ederim Hüma Hanım. Gerçekten 600 yıllık şeceresi olan bir aileden geliyorum, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Şimdi bizim kültürümüzde çok fazla şecere tutma geleneği yoktur.
Yok, evet.
Onun için bu, ben çok kıymet veriyorum bu şecereye. Şimdi bizim şecerenin olmasının sebebi de benim dedelerim, dip dedem, Yavuz Sultan Selim'in komutanlarından imiş. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktığı zaman Antep üzerinden geçiyor. İşte Mercidabık Savaşı'nı yaparken, Mercidabık çok yakındır Antep'e.
Evet.
O sırada Antep'in bölgesinin komutasını benim dedeme veriyor. Ve o tarihten itibaren Antep'te bizim ailemiz. 600 yıldan beri Antep'te.
Bu şecere çalışmasını siz mi yaptınız? Yoksa
bu hep var. Yani aileden nesilden nesile. Çünkü çok büyük vakıflar kurmuşlar. Orada Antep'te vakıflar kurmuşlar. Şimdi ben tabii tarihçi olduğum için bu görev bana düşüyor. Aileden, işte sen tarihçisin, bunu senin araştırman gerekir diye. Tabii ki doğrusu da bu. Ben vakıflardan bu şeye ulaştım. Bizim vakıflara, dedelerimizin kurduğu vakıflara. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulmuş olan vakıflar var Antep'te. Bizim ailenin kurmuş olduğu çok büyük vakıflar var. Hı hı. Bunların şeyini buldum, yani kayıtlarını buldum. Mütevelli heyetlerini falan çıkarttık bir kısmını, ama tabii ki bu kadar eski şeyleri bulmak, çıkarmak çok zor. İğneyle kuyu kazmak gibi
biliyorum,
bir şey.
Biliyorum,
o eski,
evet,
defterlerden, eski şeylerden her biri bir yerde, çünkü düzenli bir şekilde değil. İşte vakıflar arşivinde kimisi, kimisi, hı-hı, başka yerlerde, kütüphanelerde.
Herhalde uzun bir çalışma değil mi?
Çok uzun bir çalışma. Henüz de tam şeye ulaşmış değiliz. Parça parça, böyle birbirinden kopuk kopuk, ama bir şeyler çıkıyor. Araştırdıkça bir şeyler çıkıyor. Evet. İnşallah onu devam edeceğim.
İnşallah. Bu arada ailenizde sevdiğimiz, saydığımız, hürmet ettiğimiz rahmetli Mustafa Taşar Evet, var. Yakın akrabalığınız var herhalde.
Mustafa Taşar'la biz amca çocuğuyuz. Babalarımız amca çocukları. Yani aynı şeyden geliyoruz. Mustafa Taşar tabii çok erken gitti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir politikacıydı. Daha yapacağı çok hizmetler vardı. Maalesef onu elin bir trafik kazasında kaybettik.
Evet.
Allah mekanı rahmet eylesin. Olsun. Mekanı cennet olsun.
İnşallah.
Evet.
Peki efendim, sizin çeşitli uzmanlık konularınız var. Malum işte Trablusgarp, dış politika, Atatürk dönemi, kadın konuları uzmanlık alanlarınız arasında. Evet. Ben öncelikli olarak Atatürk'ten bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin dünyada özellikle Müslüman ülkeler arasında bu kadar çağdaş, bu kadar modern, demokratik, laik yapıya sahip olmasına vesile olan kişi. Atatürk 1930'lu yıllardan itibaren kadınlar açısından çok önemli gelişmelere imza atmış bir lider. Onu da rahmetle anıyorum inşallah. Atatürk'ün kadınlarla ilgili yaptıklarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Şimdi ben 2001 yılından beri Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi müdürüyüm. Bu bakımdan Atatürk'le ilgili pek çok araştırmalar yaptım. Pek çok sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenledim. Hakikaten Atatürk'ün kadınlarla ilgili yaptıkları son derece önemli. Atatürk şöyle bakıyordu. Kadınlarla, kadınların hak ve statüleri şey yapılmadıkça, yani düzeltilmedikçe, içinde bulundukları durum düzeltilmedikçe modern çağdaş bir devletin kurulması mümkün değil. Yani öncelikle kadınların içerisinde bulundukları statü, hak ve yetkilerinin erkeklerle eşit seviyeye gelmesi gerekiyor. Yani Atatürk bunun bilincinde olan bir insandı. Atatürk ayrıca şöyle bakıyordu. İnsanlar iki cins olarak yaratılmışlar. Kadın ve erkek olarak %50'si kadın, %50'si erkek. Yani bir toplum düşününüz ki %50'sini haklarını veriyor, her türlü haklarını veriyor. Ama %50'si bu haklardan mahrum bırakılıyor. Yani böyle bir toplum, demokratik bir toplum olabilir mi? Mümkün değil. Burada tabii Atatürk'ün ki demokrasi anlayışından da hareket ettiğini görüyoruz. Yani Atatürk kadınlara haklarını verirken demokrasi anlayışından da hareket etmiştir. Demokratik bir toplum yaratmak için kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini düşünmüştür. Bunu ta milli mücadele yıllarından itibaren görüyoruz. Milli mücadelede vatanın kurtuluşunu erkekler kadar kadınlardan da bekliyor. Şimdi Samsun'dan Havza'ya geçtiği zaman,
evet,
işte bütün her yere mülki ve askeri birliklere emirler gönderiyor, talimatlar gönderiyor. Her yerde işte mitingler yapın, protestolar yapın, işgalleri protesto edin diye. Bu protestoları sadece erkeklerden beklemiyor, kadınlardan da bekliyor. Yani o dönemde baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde çok sayıda kadın mitingi yapıldığını görüyoruz. Yani sadece erkekleri yaptığı mitinglere katılmakla kalmıyor kadınlar. Kendileri de miting düzenliyorlar. Şimdi Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Bir de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Yani aynı şeyi kadınlardan da bekliyor.
Maşallah.
Bu kadınlar protesto ediyorlar, işgalleri Amerika Birleşik Devletleri Wilson'a mektup yazıyorlar, işgalleri protesto ediyorlar. Bayağı bir faal olarak Mustafa Kemal'le irtibatlı olarak faaliyet gösteriyorlar, çalışıyorlar.
İzin verirseniz Atatürk'ün bir sözü var, onu okuyayım. Çok net esasında ifade eden bir söz. Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir diyor. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir demektir diyor.
Çok yani doğru bir tespit. Ne eşittir kadar doğru bir tespit aslında. Yani kadınlara da erkeklerle eşit hak ve statü getirilmesi gerektiğini her zaman söylüyor. Ki bu sözde de gayet net bir şekilde bunu ifade ediyor. Şimdi Atatürk bunu hayata geçirdi. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu kadınlarla ilgili kanunları etap etap hayata geçirdi. Şimdi Atatürk ne istiyordu? Atatürk eğitimde kadınların iyi eğitilmesini istiyordu. Yani kadınlar diyor erkeklerden daha fazla bilgili olmaya mecburdur diyor. Çünkü ilk eğitim verilen yer ana kucağıdır diyor. Yani doğru. Erkekleri de yetiştirenler kadınlardır sonuçta. Onun için kadınların erkeklerin geçtiği bütün eğitim kademelerinden geçmeleri gerekir diyor, bunu söylüyor. Şimdi Atatürk 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıyor. Bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitimin birleştirilmesi anlamına geliyor. Bütün ne kadar eğitim kurumları varsa hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Kız erkek bütün öğrencilere ilk öğretim mecburiyeti getiriliyor. Yani bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun eğitimde birlikten kastettiği, yani sadece yabancıların okullarının hani bağlanması şeklinde evet. değil, kadın erkek eşitliği bağlamında da eğitimde birlikten söz ediyor. Bu kanundan kız ve erkek çocukların yararlanması eşit bir şekilde
çok
oluyor.
Çok önemli değil mi?
Çok önemli. Evet. Son derece önemli bir kanun.
Evet.
Bu kanundan sonra kız çocukların okula gitmesi çok hızla artıyor. Okullaşma oranı çok birdenbire yükselmeye başlıyor. Şimdi eğitimde bunu sağladıktan sonra ayrıca öğretmenlere çok önem veriyor. Onu biliyoruz. Ondan sonra en önemli yaptığı şeylerden birisi Atatürk'ün medeni kanunun getirilmesi. Medeni kanun. Medeni kanun kadına asgari hukuki haklarını veriyor. Özlük haklarını getiren bir kanun. Yani daha öncesine bakmak lazım. Medeni kanunun kıymetini, neler getirdiğini anlamak için kadınların Osmanlı dönemindeki statülerine bakmak lazım. Şimdi Tanzimat'tan itibaren Osmanlı Devleti'nde bir takım yenileşme hareketleri görüyoruz. Bu yenileşme hareketlerinde kadının hiç adı yok. Yani bir hukuk devleti kurulmaya çalışılıyor. Hukuk devleti olma yolunda bir takım adımlar atılıyor ama kadınlarla ilgili hiçbir şey yok. Yani hukukun sadece erkekler için geçerli bir ilke olduğu gibi düşünülüyor. Kadınların tamamen hiç adı bile şey, yok. İşte bu şekilde Cumhuriyet dönemine kadar geliniyor. Şimdi medeni kanunla getirilen şeyler bir kere çok evlilik kaldırılıyor. Çok eşlilik kaldırılıyor. Bu son derece önemli
bugünkü,
bir şey.
Evet,
resmi nikah
oluyor.
Getiriliyor. Boşanmada kadınlara da erkeklerle eşit hak tanınıyor. Yani eskiden biliyorsunuz yani kadının çok çok istisnai haller dışında boşanma hakkı yoktu. Ama erkekler için çok kolaydı. Tek bir sözle kadınları boşayabiliyorlardı. Bunun dışında mirasta eşitlik. Erkek iki kız bir alıyor Osmanlı kanunlarına göre. Fakat şimdi bu da düzeltiliyor. Mirasta eşitlik. Mahkemeler önünde şahitlik, şahitliği işte iki kadının şahitliği tek erkeğin şahitliğine eşit denk geliyor. Yani burada kadınlar açısından aslında çok onur kırıcı bir durum. Bu düzeltiliyor, kadınlar erkeklerle eşit duruma getiriliyor. Şimdi bunun dışında daha mesela kadınların küçük yaşta evlendirilmeleri bugün bile hala bunun önüne geçilebilmiş değil. Evet. İşte çocuk gelinler falan diye söyleniyor.
Evet.
O dönemde de çok yaygındı bu. Şimdi bu çocuk yaşta evlenmelerin önüne geçmek için bir takım kanunlar getiriliyor. Boşanma durumunda kadının haklarını koruyan bazı maddeler getiriliyor. Yani çok önemli şeyler getiriliyor kadının sosyal hukuki hakları açısından. Ancak bu kanun çok uzun yıllar uygulanıyor. Ta 2002 yılına kadar uygulanıyor. 2002 yılında şimdi biz Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği müktesebatına uymak durumundayız. Avrupa Birliği'nin olmazsa olmaz şartı kadın erkek fırsat eşitliği. Yani buna son derece önem veriyor Avrupa Birliği. Bunun sağlanmasını istiyor. Şimdi bunun için bizim iç hukukumuzda bir takım düzeltmeler yapmamız gerekiyor.
Evet.
İşte bu kadın hakları konusunda tabii ki Atatürk'ün o sırada getirdiği, 1926'da getirdiği haklar o dönem için çok ileri. Avrupa'nın işte İsviçre'den alınan bir medeni kanun en ileri hukuk seviyesinde olan kanunlar. Fakat 2002 yılına geldiğimizde işte bir takım değişmeler, günün şartlarına göre bazı uyarlamalar yapmak gerekiyor. Mesela kadının çalışması erkeğin iznine bağlayan şey kaldırılıyor 2002'de. İşte kadının kendi soyadını kullanması evlendikten sonra isterse kendi soyadını kullanabiliyor.
Özürlüklerin artırılması.
Evet. Bir takım buna benzer düzenlemeler. İşte mal birliği şeyi getiriliyor. Yani sahi evlendikten sonra edinilen malların hani boşanma halinde her iki tarafa eşit olarak paylaştırılması gibi. Yani kadını koruyan bir takım şeyler, düzenlemeler yapılıyor.
Çok isabetli. Ben tekrar geçmişe şöyle bir döndüğümüzde sizin de zaten genel çizdiğiniz çerçevede 1930'da belediye meclisine seçilme hakkı geliyor. 1931'de tıbbi alanda bayağı etkili hale geliyor kadınlar. Ondan 2 yıl sonra muhtar ve ihtiyar meclisine seçilme hakkı geliyor. 1934'te milletvekili olarak seçilme, kadın erkek eşitliği seçme ve seçilme hakkı geliyor. Yani baktığımızda her yıl hemen hemen her iki yılda bir kadınları çok daha ön plana çıkartacak, çok daha politik sosyal hayatta başarılı olmalarını sağlayacak gelişmeler oluyor. Açıkçası gönül şunu istiyor, şu anda da yıl gelmiş 2014'e her yıl, her iki yılda bir kadınların daha ön plana çıkartıldıklarına şahit olalım. Daha fazla politik hayatta, sosyal hayatta faaliyet yapmalarına şahit olalım. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi o dönemde 1930'lu yıllarda 18 milletvekili, hanım milletvekili var. 2000 biraz evvel sohbet ediyorduk. Evet. 2014 yılında %14'ü dedik değil mi mecliste?
%14 ediyor. Evet, 78 milletvekili.
Bu tabii ki aynı şeyle, ivmeyle devam etseydi bugün çok daha büyük bir rakama ulaşılmış olurdu. En az %50 diyoruz biz değil mi? Meclisin en az %50'sinin kadın olması
tabii.
Gerekiyor.
Şimdi Hüma Hanım, hakikaten söylediğiniz gibi Atatürk böyle etap etap kadınların statüsünde erkeklerle eşit hale getirmeye çalışmış. Bunu hani birdenbire hepsini yapmamış, toplumu alıştırarak önce işte eğitimdeki eşitliği sağlamış, sonra medeni kanunu getirmiş, sonra üçüncü olarak siyasi haklarını vermiş kadınlara. İşte 1930'da belediye seçimleri, belediye başkanı seçimleri olma, belediye il meclisine girme hakkını elde etmiş kadınlar. Daha sonra 1934'te milletvekili seçme hakkını vermişler. İşte ondan sonra bu kanundan sonraki yapılan ilk seçimde, 1935'te yapılan ilk seçimde 18 kadın milletvekili giriyor parlamentoya.
Bu çok büyük rakam. O dönem için
çok ileri bir rakam. Evet. Hakikaten yani %4.6'ya tekabül ediyor. Ondan sonra çok uzun yıllar bu Atatürk dönemindeki şey aşılamamış. 50'li 60'lı yıllarda bu rakama ulaşılamamış. Ancak 2007 seçimlerinde aşılmış bu. 50 milletvekili girmiş parlamentoya, 50 kadın milletvekili. Bu %9'a tekabül ediyor. Ondan sonra en son seçimlerde işte 2011 seçimlerinde 78 kadın milletvekili girmiş ve %14. Yine istenilen rakam değil. Yani evet bir artış var ama yani çok çok az bir artış. Bu yıllar içerisinde, 80 yıl içerisinde çok küçük bir artış. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman kadınların oranı %20-25 o civarda. Amerika'da %25. İskandinav ülkelerine baktığımız zaman %45'lerde. Hatta bakanlara baktığımız zaman %50-50. Yani neredeyse hemen hemen eşit duruma gelmişler. Yani bu durumda bizim çok çok geride olduğumuz gözüküyor. Bunun için tabii bir takım tedbirler alınması gerekiyor. İşte artık kadın kotası mı konulur? Yani partiler yani hep kadınlar işte başımızın tacıdır vesaire şeklinde politikacılar seçim dönemlerinde hep bunu söylerler. Ama
bu seçimlerde işte bu yeni parlamentoda çok daha yüksek sayıda kadın milletvekili olacak
söylenir,
derler.
Ama sonra iş listelerin uygulamaya gelince yine bakarız ki kadınlar en alt sıralarda, seçilemeyecek yerlerde. Bu şekilde hep sürüp gitmiş. Şimdi Hüma Hanım, bu hakların verilmesi kadar uygulanması da son derece önemli. Yani bu haklar veriliyor. Yani şu anda bakıyoruz kanunlarımızda bir eksiklik yok. Yani Avrupa kanunlarıyla, Avrupa ülkelerindeki kadınlara verilen haklarla bizim ülkemizdeki kadınlara verilen haklar arasında herhangi bir şey yok.
Bu son yıllardaki Avrupa Birliği uyum yasaları
çerçevesinde anayasamızdaki ayrımcı maddelerde kaldırıldı, ayıklandı. Onlar da tamamen düzeltildi. Yani şu anda yasalarımızda hiçbir sorun yok. Ama bu yasaların uygulanması en az verilmesi kadar önemli. Hı-hı. Hatta daha önemli. Yani yasalar duruyor ama uygulanmazsa hiçbir şey ifade etmiyor. Onun için bunların hayata geçirilmesi çok önemli. Bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor.
O zaman herhalde partilere, hükümete, sivil toplum kuruluşlarından ve halktan manevi bir baskının gelmesi gerekiyor.
Herhalde kadınların yani daha ön planda olması ki. İçin. Şimdi kadınların yani çalışma hayatında, istihdamda kadınlara baktığımız zaman orada da çok geri plandayız. Çok gerilerde kadınlar. Hı hı. İstihdamda %23 gözüküyor kadınların oranı. Bu Amerika'da %67-68 oranında. Avrupa Birliği ülkelerinde %51. Hatta Avrupa Birliği ülkeleri bunu Amerika'nın seviyesine getirmek için çok çaba gösteriyorlar kadın daha fazla kadın istihdam etmek için. Ki bizde çok çok düşük bir seviyede. Yani bunun için mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Şimdi bu özelleştirme kapsamında bakıyorsunuz bu bazı işten çıkarmalar falan oluyor. İlk işten çıkarılanlar kadınlar oluyor. Yani bir takım şeyler yapılabilir kadınların daha fazla çalışma hayatında olması, daha fazla istihdam edilebilmeleri için.
Biraz herhalde çift yönlü değişiklik gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir yandan toplumsal olarak tabii ki kanunların uygulanması olarak kadınların daha ön planda olması temin edilebilir. Dediğiniz gibi kota konulur. Esasında doğal olan bir şey. Kota bir lafı bile o kadar uygun bir şey değil ama %50 %50 yani, olması sağlanabilir.
Pozitif ayrımcılık
pozitif
diyelim.
Fakat diğer yandan da kadınların bir kısmındaki yanlış zihniyetin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bazen şöyle bir şey oluyor. Fikri faaliyet alanında bakıyorsunuz çok ön planda olan bir hanım. İşte gayet de akıllı fikirli olan bir hanım. Aklı fikri evlilik ve çocukta oluyor ve dolayısıyla da çok topluma çok yüksek verim verebilecekken geride duruyor.
Hakikaten çok haklısınız.
Bu üzücü.
Yani bu söylediğimiz tabloda yani erkekler kadar en az kadınların da payı
var. Zihniyet değişikliği gerekiyor.
Evet, kadınlarda da bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Evet. Yani kadınlar yetiştirilirken yani sadece evlenecek, çocuk bakacak. Tabii o da çok önemli. Yani annelik de çok önemli bir şey ama yani kadın bu hiçbir zaman kadınların çalışmasına, sosyal hayatta yer almasına,
fikir üretmesine,
istihdam edilmelerine hiç mani değil yani. Asla hiç mani değil. Bir şey değil.
Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kur'an'da mesela Hazreti Meryem örneği veriliyor. Hazreti Meryem'in çok çok önemli bir özelliği var. Toplumun düşüncelerinin aksi yönde bir şeyi var, fikriyatı var. İnançlı, şahsiyetli, güçlü bir kişiliği var. Ve dolayısıyla da tek başına bütün topluma kafa tutabiliyor. Kalkıp tek başına bir yere gidip hayatının bir bölümünü farklı bir yerde idame ettirebiliyor. Buradan şunu anlıyoruz, inançlı olmak, imanlı olmak, lider olmaya, fikri olarak ön planda olmaya mani değil. Tam tersine güzel bir örnek var önümüzde.
Evet.
Dolayısıyla da el birliğiyle herhalde
evet,
bu
yani
yanlış zihniyetin değişmesi gerekiyor.
Kadınların kendine güvenmesini öğretmemiz lazım. Kendine güven. Kendine güvenmesi için de ekonomik bağımsızlığının olması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani mutlaka kız çocuklarının okuması gerekiyor. Okula gönderilmeleri gerekiyor.
Doğru, evet.
Mutlaka bir iş güç sahibi olmaları gerekiyor. Yani erkeğe bağımlı olmadan kendi ayakları üzerine durabilmesi kadınların son derece önemli.
Evet. O yanlış zihniyetin ortadan kalkması gerekiyor.
Evet.
Peki efendim Atatürk'ten bahsediyorduk. Atatürk'ümüzle ilgili önemli konulardan birisi Atatürk'ün dış politika anlayışı ve feraseti. Evet. Bir yine yabancı basında çıkan Atatürk'le ilgili çıkan bir pasajı okumak istiyorum ben. Neue Zürcher Zeitung gazetesinde 1938 yılında yayınlanmış olan bir yazıdan alıntı. Bütün kesimleri bir araya getirici, bütün farklı kesimlerle dış politika açısından bağlantıya geçtiğini gösteren bir delil bu. Şöyle yazıyor dergi, Atatürk'ün cenaze töreninden bahsediyor. Onun son zaferi oldu diyor. Tabutunun önünde karşıtlarının hepsi sessiz kaldı. Türk ve Alman askerleri tabutunun arkasında bir sırada yürüdüler. Bir diğer sırada Stalin ve Hitler'in temsilcileri yan yanaydılar. hem Valencia Cumhuriyetçiler hem de General Franco çelenk yollamışlardı. Tabutunun önünde faşistler, demokratlar, komünistler eğildiler. Her sınıfıyla birlikte Türk halkı oradaydı. Zengin fakirle birlikteydi. Yüksek kesim daha alçak kesimle bir aradaydı ve aralarında hiçbir fark yoktu diyor. Bugün Ankara'nın yaşamış olduğu dünyanın hiçbir zaman görmediği bir manzaraydı diyor. Atatürk'ün böyle bir özelliği vardı.
Evet, çok enteresan hakikaten tespitleri. Yani cenazesinde bu ortaya çıkmış, her kesimle anlaşabilen bir yapısı var Atatürk'ün. Atatürk'ün dış politikasına bakacak olursak belli bazı ilkeleri söyleyebiliriz. Şimdi Atatürk'ün dış politikası her şeyden önce millidir. Milli bir dış politikadır. Yani Atatürk'ün dış politikasını yazan kitaplar genellikle Atatürk'ün milli dış politikası diye yazarlar. Çünkü öne çıkan özelliği odur. Milli dış politikadır. Milli menfaatler ön plandadır. Atatürk'ün dış politikası gerçekçidir. Hayalci değildir. Asla yapamayacağı şeyleri vaat etmemiştir. Yapabileceği şeyleri, önüne koyduğu hedefler yapabileceği şeylerdir. İnandığı şeylerdir.
Gerçekçilik var.
Çok önemli. Şimdi bir konuşmasında diyor ki biz yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz diyor. Biz diyor ancak yapabildiğimiz şeyleri vaat ederiz. Daha önce diyor işte biz panislamizm yapıyoruz dedik ama yapamadık. Panturanizm yapıyoruz, yapacağız dedik, yapamadık. Daha fazla düşmanlarımızın sayısını artırdık diyor. Hem yapamadık hem düşmanlarımızın sayısını artırdık diyor. Bizim diyor hedefimiz misak-ı milli sınırları içerisinde bağımsız, milli egemenliğe dayalı, çağdaş, laik, demokratik bir Türkiye'dir diyor. Hedefi bu. Bunun dışında bir takım imkanlar da çıktı aslında Atatürk'ün önüne. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Mudanya Mütarekesi imzalandığı zaman işte 30 Ağustos zaferinden sonra Türk ordularının ilerlemesi henüz durmamıştı. Bir Çanakkale yönünden bir de İstanbul yönüne doğru Türk ordusu hala ileri hareket halindeydi. Atatürk'ü neden daha ileri gitmeyip Balkanlara gitmeyip Balkanları eski Osmanlı Balkan ülkelerini neden fethetmediği, neden gitmediği diye eleştirenler olmuştur. Neden Mudanya Mütarekesi'ni imzaladı diye. Şimdi Atatürk burada şunu düşünüyor. Biz misak-ı milli sınırlarının dışına diyor taşma şeyimiz yok. Biz hedefimizi çizmişiz, sınırlarımızı çizmişiz. Bu sınırlar içerisinde biz refah içerisinde çağdaş şekilde ülkemizi bayındır bir hale getirerek laik demokratik bir ülke kurarak insan haklarına saygılı modern bir çağdaş devlet içerisinde, refah içerisinde, bayındırlık içerisinde yaşamak istiyoruz diyor. Yani devrimler yapacak çünkü. Yani oraya buraya saldırmanın bir manası yok. Yani kendisinin çağdaşları işte Hitler Çekoslovakya'yı işgal ediyor, Sudetler bölgesine. Avusturya'yı ilhak ediyor. O etrafındaki ülkelere saldırıp duruyor.
Malum, evet,
yani
evet.
Şimdi Mussolini'ye baktığımız zaman Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Böyle bir politikası var. Atatürk'ün bu ya, ama onların şu anda ne kadar yanlış olduğu tarih bunları yazıyor. Atatürk'ün politikalarının ne kadar doğru olduğu, Atatürk'ün hedeflerinin ne kadar gerçekçi olduğu anlaşılıyor. Yani
aslında Atatürk'ün bir cümleyle dış politikası, dünyaya bakışı özetlenebiliyor. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş.
Yurtta sulh tabii ki. Dış politikasının en önemli unsurlarından birisi de barışçıdır. Evet. Barışçı dış politikadır. Evet. Diyor ki savaş zaruri olmadıkça cinayettir diyor.
Evet,
yani bir
önemli.
Asker olarak bunu söylemesi son derece önemli bir şey. Ben asker olduğum için diyor savaşın ne kadar acıklı hallerini bilirim diyor. Yani onun için yani diplomasi usullerinin artık imkansız hale geldiği zaman, savaş zaruri olduğu zaman olur, yapılır diyor. Onun dışında hep diplomasi yoluyla çözmeye çalışmış.
Diplomasi yoluyla çözmeye çalışması da zaten demin okuduğum o Neue Zürcher Zeitung'da anlatılan cenaze töreninden bile belli. Mesela çok farklı kesimleri, birbirine muhalif grupları bir araya getirmiş. Demek ki sevgiyle, saygıyla bir ilişki içinde olmuşlar ki hepsi yan yana aynı topluluğun içinde
tabii
bulunabiliyorlar.
Tabii ki hepsi yani katılmaları onu gösteriyor. Şimdi Atatürk'ün hakikaten barışçı bir politikası var. Etrafında bir barış çemberi oluşturuyor. Lozan'dan sonra özellikle buna dikkat ediyor. Şimdi Lozan'dan sonra Türkiye şimdi çok bütün dünyanın büyük ülkeleriyle komşu duruma geliyor. Doğuda Sovyetler Birliği, işte güneyde Suriye'deki Fransız mandası dolayısıyla Fransa ile komşu oluyor. Irak'taki İngiliz mandası dolayısıyla İngiltere ile komşu oluyor. 12 adalar dolayısıyla İtalya ile komşu oluyor. Dolayısıyla bütün büyük devletlerle komşu durumunda. Ama bunu o kadar güzel, o kadar barışçı yollarla idare ediyor ki bu komşuluk münasebetlerini. Şimdi Balkan ülkeleriyle ayrıca çok güzel münasebetler kuruyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında 25 yıllık bir sulh dönemi var. Ama bu 25 yıllık sulh dönemi İkinci Dünya Savaşı'nın tohumlarının ekildiği bir dönem aslında, yani barış dönemi olmasına rağmen. Şimdi Atatürk bunun farkında ve çok komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik ülkeler, işte Almanya, Avusturya, Bulgaristan, bunlar tekrar bir revizyonist grup oluşturuyorlar. Yani düzeni tekrar değiştirmek üzere revizyonist bir grup. Şimdi yenen devletlerde işte İtilaf devletleri dediğimiz İngiltere, Fransa'nın başında olduğu, İtalya'nın olduğu grup, bunlar da anti-revizyonist grup. Şimdi Türkiye'nin normalde hani Birinci Dünya Savaşı'na girdiği müttefikler tarafında olması beklenir aslında normalde. Fakat Atatürk öbür tarafta, yani revizyonist, o anti-revizyonist grupta yer alıyor. Hı hı. Yani bu da Atatürk'ün akılcılığını gösteriyor.
Evet.
Yani ne kadar akılcı olduğunu gösteriyor ki İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği zaman işte Almanya'nın durumu malum.
Evet. O, İkinci Dünya Savaşı olmadan evvel İkinci Dünya Savaşı'nın olacağını ve olayların nasıl gelişeceğini, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ne durumda olacağını önceden belirtiyor. Bu da onun gerçekten Allah'ın izniyle ferasetini gösteriyor.
Ferasetini gösteriyor.
Tabii
uzağa görmesi, yani Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi de ileriyi görebilmesi.
Evet.
Şimdi bunu çok önceki tarihlerden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ilk Meclis-i Mebusa'nın, işte Osmanlı Meclis-i Mebusa'nın İstanbul'da toplanacak. Şimdi seçimler yapılıyor. Atatürk diyor ki bu İstanbul işgal edilme durumu var. Ankara'da toplansın. Yani o zaman hiç kimse buna şey vermiyor. Yani
ihtimal vermiyor.
İstanbul'da toplanmasını istiyorlar. Fakat bir süre sonra 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilince son Osmanlı Meclisi Mebusan'ı basılıyor. Milletvekilleri Malta'ya sürülüyor. İşte kaçabilenler bir kısmı Ankara'ya geliyor. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılıyorlar. İşte 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca Ankara'ya geliyorlar, bir kısmı kabul ediliyorlar. Son Osmanlı Meclisi Mebusan'ın üyeleri. Yani çok hakikaten ileriyi görebilen, yani herkesten önce görebilen, feraseti olan bir insan.
Bunu Time dergisi dahil dünyadaki bütün uluslararası camiadaki devletler zaten ikrar ediyor ve yabancı yayınlara da geçiyor. Sadece Atatürk'ün tabii çok güzel başka bir özelliği daha var. Batılılaşmaya çok önem veriyor malumunuz. Evet. Medeni kanundan tutun bütün yaptığı ilerlemelerde batılı ülkelerle münasebetler içinde oluyor. Doğu ülkeleriyle münasebetler içinde oluyor. Fakat bu körü körüne bir ittifak, körü körüne bir bağlantı anlamına gelmiyor.
Elbette, tabii
bu çok
ki.
Önemli.
Tabii.
Mesela örnek olarak vermek gerekirse Rusya ile çok iyi dostane
tabii,
ilişkiler kuruyor.
Tabii o dengeyi çok güzel kuruyor. Yani Sovyetler Birliği İngiltere'de dengesini
evet.
son derece güzel kullanıyor.
Ama bunu yaparken de bir yandan şunu söylüyor. Komünizm diyor bizim için en büyük düşmandır. Nerede görülürse işte başı ezilmelidir diyor. Şimdi bu çok
evet.
önemli. Bu Rusya ile dost olmasına engel değil.
Engel
iyi
değil,
münasebetler
tabii,
içinde
tabii.
olmasına engel değil. Şu an mesela bu bize çok önemli bir örnek. Bizim mesela çeşitli ülkelerle bazen sorunlarımız oluyor. İsrail'le oluyor. işte ne bileyim Orta Doğu ülkeleriyle oluyor, Batı ile oluyor. Münasebet kurmak, diplomatik için ilişki içinde olmak ayrı bir olay.
Tabii.
Ülkelerin yaptığı hataları eleştirmek ayrı bir olay. Mesela İsrail hükümetinin eğer yaptığı hatalar varsa biz bunu eleştiririz. Ama güzel yönleri de varsa, mesela Musevilerin hükümetin güzel uygulamaları varsa, bu bizim bir araya gelip diplomatik ilişki içinde olmamıza engel değil.
Elbette.
Mesela eğer Rusya'nın dış politikada yanlış bir tutumu varsa biz bunu çok rahatlıkla eleştirebiliriz. Örneğin Suriye konusunda Rusya'yı eleştiriyoruz. Ama biz bizim bu Rus yönetimiyle ve Ruslarla ilişki içinde olmamıza, dost olmamıza engel değil. Bence böyle bir hata yapılıyor bazen
evet,
dış politikada.
Bence de yani birbirinden ayırt etmek lazım bazı şeyleri. Şimdi Sovyetler Birliği'ni İngiltere'ye karşı, şimdi Musul meselesi var biliyorsunuz, Lozan'da halledilemeyen meselelerden evet. En önemlisi Musul. Musul meselesinden dolayı biraz İngiltere ile aramız açılıyor. O şeyde Musul kaybediliyor işte. Milletler Cemiyeti ne havale ediliyor Lozan'da halledilemeyince. Milletler Cemiyeti'nin en güçlü üyesi şey oldu, İngiltere olduğu için orada İngiltere'nin dediği oluyor ve Irak'ta kalıyor Musul. Şimdi burada Atatürk bu defa Sovyetlere yaklaşıyor. Yani İngiltere ile arası açıldığı için Sovyetler Birliği ile çok iyi ilişkiler kuruyor. Tabii bu Sovyetler Birliği'nin de çok işine gelen bir şey. Sovyetler Birliği'nin amaçlarından bir tanesi de Bolşevik rejimi Türkiye'de adapte etmek, Türkiye'de şey yapmak.
Evet.
Ama Atatürk bunun bilincinde, yani bunu çok iyi biliyor. Fakat Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne yaklaşmış olması İngiltere'yi yumuşatan unsurlardan birisi oluyor. Ve ondan sonra İngiltere Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi için çalışıyor.
Bu çok önemli bir örnek. Şu anki
evet.
Dış politika açısından örnek. Mesela Putin'in ziyareti var biliyorsunuz ve bayağı önemli. Meblağ çok yüksek bir yatırıma imza atmak üzere belki geliyor. Bizim mesela Rusya'yla yapacağımız ittifak komünist camiaya dahil olmamız anlamına gelmiyor.
Tabii.
Mesela Şangay Beşlisi'ne üye olmamız anlamına gelmiyor. Biz Rusya ile ilişkilerimizi sınırsız düzeyde ilerletebiliriz. Her türlü ittifakın içine girebiliriz, ticari evet. ilişkilerimizi arttırabiliriz. Ama bunun için biz o komünist bloka dahil olmak zorunda değiliz. Bu ikisinin
evet.
iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Bu konuda çok güzel
bunu
bir örnek.
Bunu hakikaten çok bu dengeyi, Doğu Batı dengesini çok iyi kullanmış. Şimdi bir de dış politikası, Atatürk'ün onurlu bir dış politika. Şimdi Milletler Cemiyeti'ne üye değil henüz. Fakat İngiltere işte bu söylediğimiz sebeplerden dolayı, yani Sovyetler Birliği ile yakınlaşması Türkiye'nin İngiltere'yi tedirgin ediyor. Yani bu şey de veriliyor İngiltere'ye, yani bu his de veriliyor. İngiltere tedirgin ediliyor yani bilinçli olarak. İngiltere Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini istiyor. Ve Atatürk diyor ki biz diyor müracaat etmeyiz. Yani biz müracaat etmeyiz. Ancak bir davet gelirse, sizi Milletler Cemiyeti'ne alacağız, bir davet mektubu gelirse, bir davet gelirse ancak o şekilde katılırız diyor. Yani hemen böyle gidip de ülkelerin kapısında bekleyip de bizi alın illaki diye bir şey yok. O zaman Türkiye'yi davet eden ülkeler de çok enteresan. Yunanistan ve İspanya'ya davet ettiriliyor. Yunanistan ve İspanya'nın daveti geliyor Türkiye'ye. İşte heyetler görüşmeler yapıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor teklif ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle karar veriliyor ve 1932'de Milletler Cemiyeti'ne giriliyor. Yani kendi talebiyle, başvurusuyla değil, gelen davet üzerine giriliyor Milletler Cemiyeti'ne. Bu da çok önemli bir örnek.
Önemli. Bir başka güzel sözü de Türk birliğini görebiliyorum diyor. Bu bence çok çok önemli söylenmiş bir söz. Türk demek Müslüman demek. Yani Müslümanlarla, Türklerle ittifak edelim, büyük Türkiye'yi oluşturalım diye bir hayali var. Bu da çok önemli. Demek ki Atatürk parçalamacı, bölmeci bir politika değil. İçeride, yurt içinde ve yurt dışında birleştirici, bütünleştirici ve büyütücü bir dış politika örneği sergiliyor.
Fakat kültürel anlamda elbette.
Tabii sınırların birleştirilmesi anlamında değil. Evet.
Hani topla tüfekle gidip işgal etme şeklinde değil. O şekilde gayet iyi ilişkiler kurmuş. Mesela Balkan Paktı'nı kurmuş 1934'te. İşte Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye'nin oluşturduğu dörtlü bir şey. Bulgaristan'ı da almak istemişler ama Bulgaristan kabul etmemiş o zamanki şeye göre. Arnavutluğu da Yunanistan istememiş. Bu fakat onlarla da ikili anlaşmalar yapılmış. Balkan Paktı'yla Batı güvenlik çemberine alınmış. 1937'de dönüyor, doğuda Sadabat Paktı'nı kuruyor. Yani İran, Irak, Afganistan ve Türkiye. Sovyetler Birliği'ni güneyden çerçeveleyen bir şey. Bu bölge güven altına alınıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan çok birkaç yıl önce bu şeyler sağlanıyor. Yani bu güvenceler sağlanıyor. Yani karşılıklı ittifaklar güvence altına alınıyor iyi
belki,
ilişkilerle.
Evet, şöyle bir yanlış anlayış oluyor. Mesela Avrupa Birliği'ne üyelikten bahsediyoruz. Uyum yasalarının son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Özgürlüklerin artması açısından çok büyük kazanç bizim için. Evet. Fakat Avrupa Birliği ile yaptığımız bağlantı, ittifaklar, işte uyum yasaları, Avrupa Birliği üyeliği hiçbir zaman bizim Müslüman Türk devletlerle ittifakımızı, birliğimize engel değil. İkisini aynı anda yürütebiliriz. Evet. Hatta çok da güzel olur. Yani biz hem batılı hem doğuluyuz aynı anda.
Tam zaten coğrafi olarak da ortadayız.
Evet. Bazen çünkü ben toplumun önde gidenlerinin ikiye ayrıldığını görüyorum. Bir kısmı işte biz diyor illaki sadece batılı olalım diyor. Bir kısmı da diyor ki biz illaki sadece doğulu olalım diyor. Öyle bir şey yok. Biz hem modern çağdaş oluruz, hem Müslümanlarla, Türklerle çok iyi ilişkiler içinde oluruz. Hem Amerika ile, hem İsrail ile, hem Avrupa ile görüşürüz. Hem bütün Orta Doğu, Doğu ülkeleriyle birliktelikler sağlayabiliriz. Türkiye'nin yapısı buna çok müsait. Atatürk'te en güzel
hem
örnek
böyle de olması gerekiyor aslında. Evet. Bunu yapabilmek için de Atatürk gibi vizyonu olan liderlerimizin olması gerekiyor. Evet. İnşallah.
Çok büyük nimet bizim için. Siz de bize çok güzel örneksiniz.
Sağ olun.
Halil Bey'le de, Ali Şevgun Bey'le de uzun yıllardır sizinle de tanışıklığımız var. Aile olarak da güzel bir modernsiniz.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Hanımlar, sizin ailede kızlarınız, siz çok çağdaşsınız, modernsiniz, milliyetçisiniz, imanlısınız.
Teşekkür ederim.
Ve hem Halil Bey, hem siz, hem çocuklar Türkiye'de fikri alanda çok önemli faaliyetler yapmış kişilersiniz. Güzel bir böyle Atatürkçü, milliyetçi bir aile tablosu
ediyorum.
Çiziyorsunuz.
Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Şeref duydum.
Sağ olun.
İnşallah programlarımıza bekliyoruz.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İnşallah. Efendim, Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hale Şıvgın'dı. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.